Ayrım 18.
İçinden çıkılamaz bir hale geldi. Buradaki en önemli sorun, yalan da söyleniyor olsa, olayın basit bir yalandan ibaret olmamasıdır. Çünkü parti üyeleri ve hatta SS'in seçkin mensupları bile, rejimin son dönemlerinde politik olarak tarafsız insanların işin başlarında bulundukları konuma gelmişlerdi. Dreyfus Reich döneminde rejimin daha sonraki çürümlerini tüm kalpleriyle olumlayan insan sayısı çok az, ancak aynı çürümleri buna rağmen icra etmeye hazır insan sayısı oldukça fazlaydı. Ve şimdi hangi görevde bulunmuş ya da ne yapmış olursa olsun, herkes bir bahane bulup, özel yaşama çekilen insanları en ucuz şekilde sorumluluktan kaçmakla itham etmektedir. Bunların buldukları ahlaki gerekçe ise, ehvenişer mantığına dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre karşı karşıya bulunduğumuz kötülüklerden küçüğünü seçmek bir zorunluluk, böyle bir seçimi prensip olarak reddetmek ise sorumsuzluktur. Bu yaklaşımın zayıflığı, kötünün iyisini seçenlerin kötülükten yana karar vermiş olduklarını çok çabuk unutmalarıdır. 3. Reich döneminde işlenen cürümler en iyi niyetle bile ehvenişer olarak nitelenemeyecek kadar devasa boyutlara ulaştığı için bu yaklaşımın kesin olarak iflas ettiğini düşünebilirdik. Ne yazık ki durum bu değildir. Daha ötesi, totaliter egemenlik yöntemleri incelenirse, ehvenişer mantığının hükmeden elit tabakaya mensup olmayan kişilerce öne sürülmekle kalmayıp, terör ve zulüm makinesinin asli öğelerinden biri olduğu tespit edilebilir. Ehvenişer denilerek bazı kötülüklerin sineye çekilmesi, bilinçli olarak kötülüğün kendisinin kabul ettirilmesinin bir aracı olarak kullanılıyor. Verilebilecek birçok örnekten birisi, Yahudilere yönelik imha politikasıdır. Yahudilerin topyekün imhasına başlanmadan önce bir dizi anti-Yahudi önlem alınmıştır. Bu münferit önlemlere her şeyin berbat olacağı endişesiyle rıza gösterilmiş ve böylelikle sonunda artık daha kötüsünün olamayacağı bir aşamaya ulaşılmıştır. Burada insanın kendi değerler sistemine tümüyle ters düşen gelişmeleri fark etmek konusunda basiretinin nasıl bağlandığını görüyoruz. Maalesef insan davranışlarını koşullandırmak ve insanı önceden tahmin edilemeyecek derecede korkunç bir biçimde davranabilecek bir noktaya getirmek, onu deneyimden öğrenmeye, yani düşünüp değerlendirerek kendi kararını vermeye ikna etmekten çok daha kolay gözükmektedir. Çünkü insanlar düşünüp karar vermek yerine düşünce sistemlerinin derinliklerinde yer etmiş olan ve gerçeklikleri artık yaşananlarla değil, sadece iç tutarlılıklarıyla ölçülebilecek mantıki kategoriler ve formüller kullanmayı tercih ediyorlar. Genel kabul gören kurallara başvurmanın artık mümkün olmadığı koşullardaki karar verme sürecinin zorluklarını tartışabilmek için, ahlaki ölçülerden genel olarak daha iyi tanımlanmış oldukları için hukuki ölçülere geçmek istiyorum. Savaş suçlularının davalarında ve kişisel sorumluluk tartışmalarında sanıklar ve avukatları işlenen cürümlerin hükümranlık tasarrufları, egemenlik eylemleri, Hoheitsakte oldukları ya da yüce makamların emirlerine itaatin gereği olarak gerçekleştirildikleri tezine sarılıyorlardı. Bu iki kategorinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Yüce makamların verdiği emirler, Hauhöre Befihle, yasaldır ve hukuki dayanaklara sahiptir. Hükümranlık anlayışının bir sonucu olarak kabul edilen fiiller, Hoheitsakte ise tümüyle hukuki alanın dışında kimsenin yargılayamayacağı eylemlerdir. Hükümranlık eylemi kavramının teorik gerekçesini, bağımsız hükümetlerin varlığının ya da egemenliğinin tehlikeye düştüğü olağanüstü koşullarda caniyane araçlara başvurmak zorunda kalabileceği anlayışı oluşturur. Bu teorik çerçevede devlet eylemi, zımni olarak meşru müdafaa eylemiyle, yani bireyin varlığının tehlikeye düştüğü olağanüstü koşullarda başvurabileceği ve cezası olmayan cürümle kıyaslanır. Ancak bu tez totaliter iktidarlar ve onların hizmetindekilerce işlenen suçlara uygulanamaz. Çünkü bu suçlar bir zorunluluğun sonucu olarak işlenmemiştir. Ayrıca Nazi rejiminin bu tür caniyane eylemlere başvurmamış olsaydı yaşamaya devam edebileceği, hatta belki de savaşı kazanabileceği yönünde birçok belirti vardır. Ne devletin varoluş mantığına, hikmeti hükümet, Staatssazon, ilişkin politik teorilerde ne de devlet fiillerinin hukuki yorumlarında yasal düzenin tümüyle ters yüz edilmesi yönünde bir yaklaşım yoktur. Hitler rejiminde ise normal ölçülere vurulduğunda caniyane olmayan hemen hiçbir devlet fiili yoktu. Sonuç olarak sadece iktidarı korumak amacıyla istisnai olarak başvurulabilecek caniyane eylemler, kural dışı istisnaları değil, tersine Himmler'in kıyım programını durdurma emri gibi az sayıdaki caniyane olmayan eylem, geçerli hukukun istisnalarını oluşturuyordu. Gerçekte bu emrin rejimin içine düştüğü aczin itirafından başka bir anlamı da yoktu. Benzer biçimde emre itaat kavramı ya da hakimlerin böyle bir gerekçenin sorumluluktan kurtarmayacağı yolundaki karşı argümanları da yerinde değildir. Buradaki varsayım emirlerin normal olarak caniyane olmadıkları ve bu nedenle de asttan, emir alandan belli bir emrin caniyane olup olmadığını ayırt edebilmesinin beklenebileceğidir. Örneğin aniden çıldıran bir subayın diğer subayların öldürülmesi yolunda verdiği emir ya da savaş esirlerinin işkenceye tabi tutulmaları ya da öldürülmeleri yolunda verilen emirlerde olduğu gibi. Hukuki anlamda uyulmayan emrin açık biçimde yasalara aykırı olması, yasaya aykırılığının yasak diyen bir uyarı işareti gibi verilen emrin üzerinde siyah bir bayrakmışçasına dalgalanması gerekir. Başka bir ifadeyle itaat edip etmemeye karar verecek kişi için emrin açıkça bir istisna olarak vasıflandırılabilir özellikte olması gerekir ve burada sorun, totaliter rejimlerde ve özellikle de Hitler rejiminin son yıllarında caniyane olmayan emirlerin istisna, caniyane emirlerin kuralı oluşturmalarıdır. Alıntıladığım sözler, Hitler Almanyası'nın kesin cürüm üzerine kurulmuş, sözüm ona yasal düzeninde, hukuksallık kelimesine içkin olan zorlukların, bütün dünyadaki mahkeme heyetlerinin birçoğundan daha fazla bilincinde olan bir İsrail askeri mahkemesinin kararından alınmıştır. Mahkeme bu nedenle karar gerekçesinde yasalarla ilgili bilgisi olmasa da, her insanın içinde var olan hak duygusu olarak ifade edilen alışılmış tarzın ötesine geçip, kör olmayan her göze batan, taşlaşmamış ve fesada uğramamış her yüreğe isyan ettiren adaletsizlikten söz etmiştir. Gayet güzel bir ifade ama sorunu çözmek konusunda işe yaramıyor. Çünkü bu cürümleri işleyen adamlar yaşadıkları ülkenin yasalarının ruhuna ve lafzına sadıklardı. Bugün bunlardan hesap sormak, bu insanlardan içselleştirmiş oldukları varsayılan hak duygusunun inandıkları hukuk düzeniyle çeliştiğini kabule zorlamaktır. Bu koşullar altında eylemlerin hukuk dışılığını ayrımsamak için gerçekte kör olmayan bir gözden, taşlaşıp bozulmamış bir yürekten daha çok şey gerekiyor. Savaş suçları davalarının sanıkları ahlaki bir eylemin yasa dışı, haklı her davranışın bir cürüm sayıldığı koşullarda sorumluluk almışlardı. Bu nedenle Kudüs'teki yargıçların kararlarında ve diğer savaş sonrası davalarında çok belirgin olarak öne çıkan insan doğasının bu oldukça iyimser yorumu, ne yasaların ne de dönemin hakim eğilimlerinin etkileyebildiği bağımsız bir insani yetiyi, kendini her durumda yeni baştan ve bozulmamış bir spontanelikle açığa vuran bir karar verme yetisini varsayar. Belki de böyle bir yeteneğimiz var ve her birimiz bir şey yaptığımız zaman kendini yasa koyucu konumuna koyarak davranırız. Ancak yargıçların söylemek istedikleri bu değildi. Tüm retorik ayrıntılar bir yana bırakılırsa, demek istedikleri sadece yüzyılların akışı içinde insanda böyle bir duygunun yerleşmiş olduğu ve bu duyumsama yetisinin aniden yok olmuş olamayacağıydı. Bu varsayımın önümüzde bulunan deliller ve sürekli olarak hukuk dışı bir emrin öbürünü kovaladığı gerçeği göz önünde tutulduğunda oldukça kuşkulu olduğunu sanıyorum. Bu emirler ne plansız ve programsızdı ne de rastgele bir takım cürümlerin işlenmesi için verilmişti. Tersine yeni düzenin kurulması için büyük bir özenle ve çok katı bir biçimde uygulanmıştı. Ve bu yeni düzen tam da kelimenin ifade ettiği gibi sadece korkunçluk anlamında yeni değil, aynı zamanda ve de özellikle bir düzendi. Karşımızda her tür suçu işlemeye hazır bir caniler çetesinin bulunduğu biçimindeki yaygın görüş ciddi biçimde yanıltıcıdır. Hareketin seçkin örgütleri içinde farklı sayıda cani bulunduğu ve dehşet eylemlerinin suçunu taşıyan çok sayıda insanın var olduğu doğrudur. Ancak bu dehşet eylemleri tipik değildir. Daha da önemlisi, birçok şeye izin verildiği halde bu tür eylemlerin yapılması serbest değildi. Hırsızlık ya da rüşvet almak da yasaktı. Aynı şekilde Amentüsü Credo, her şey serbesttir olan, 19. yüzyıl nihilizminin modern bir tezahürüyle karşı karşıya olduğumuz gibi bir sonuca varmak da yanıltıcıdır. Hatta vicdanların bu kadar kolayca uyuşturulabilmesi, kısmen de her şeyi yapmanın hiç de serbest olmamasının doğrudan bir sonucu idi. Olayın ahlaki boyutu olup bitenin jenosit diye adlandırılması ya da milyonlarca kurbandan söz edilmesi kavranamaz. Bütün bir halkın imhası türünden olaylara antik dönemde de, modern sömürgecilik döneminde de rastlanır. İşin özü ancak her şeyin yasal düzen çerçevesinde gerçekleştiği, bu yeni hukukun temel dayanağını, öldürmelisin ve düşmanını değil, tehlikeli bile olamayacak durumdaki suçsuz insanları ve bunu bir zorunluluktan dolayı değil, tersine tüm askeri mülahazalara, tüm yararlılık düşüncelerine aykırı olduğu için şeklinde bir emrin oluşturduğu fark edilirse anlaşılabilir. Cinayet programı yeryüzündeki son Yahudi yok edilinceye kadar sürmeliydi ve savaşla, Hitler'in savaş sırasında sivil katliamın daha kolay kamufle edilebileceğine olan inancı dışında hiçbir ilişkisi yoktu. Hatta işlemin barış dönemlerinde daha da büyük boyutlarda devam ettirilmesi gerekmekteydi. Ve bu cürümler haydutlar, ucubeler ya da zıvanadan çıkmış sadistlerce değil, yasal geçerliliğe sahip Führer'in sözlerine, Führer Wort, bile inanmayan toplumun en saygın mensuplarınca işleniyordu. Parti mensubiyetinden ya da suça doğrudan iştirakinden bağımsız olarak tüm halkın hangi ölçüde sadece ve sadece böyle oluştuğu için yeni düzene inandığını kanıtlayacak bir kanıt olarak hala böyle bir şey gerekliyse, Eichmann'ın hiçbir zaman NSDAP, Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi, üyesi olmamış avukatının Kudüs'teki davada iki kez sarf ettiği inanılmaz sözler verilebilir. Auschwitz ve diğer yok etme kamplarında olup bitenler tıbbi bir sorundan ibaretmiş. Sanki ahlak köklü uygar bir millette çöküşünü yaşadığı bir anda, kendini başlangıçtaki anlamıyla çıplak olarak açığa vurmaktadır. Yani sanki tamamen değişimi bir halkın sofra adabının değişmesi kadar az sorun çıkaracak, etik normların, gelenek ve göreneklerin bir bileşkesi olarak. Şimdi iki soru ortaya atmak istiyorum. Birincisi, ayıklanıp isyan edememiş olsalar da, kendi yaşam alanlarında işbirliği yapmayan ve kamusal yaşamda yer almayı reddeden az sayıdaki insanın diğerlerinden farkları neydi? İkincisi, sisteme olası bütün kademelerde ve çok farklı görevler üstlenerek hizmet eden insanların basit birer canavar olmadıkları konusunda hemfikirsek, bu insanları bu davranışa iten neydi? Ve şimdi, yeni düzenin ve onun değerler ıskalasının yıkılmasından sonra, bu davranışlarını hangi ahlaki hukuki değil, gerekçeyle mazur göstermekteler? Birinci sorunun yanıtı oldukça basittir. Katılmayı reddeden ve bu nedenle çoğunluk tarafından sorumsuzlukla suçlanan insanlar, kendi başlarına karar verme cesaretini gösterebilmiş olanlardı. Bunların böyle davranabilmeyi becerebilmelerinin nedeni, daha iyi bir değerler sistemine sahip olmaları ya da düşüncelerinde ve bilinçlerinde hala eski adalet ve adaletsizlik ölçülerinin köklü bir biçimde yer alması değildi. Bence olay, bu insanların vicdanlarının, deyim yerindeyse otomatiğe bağlanmamış olmasıydı. Yani bunlar doğuştan getirildiği varsayılan ya da sonradan edinildiğine inanılan her derde deva hazır reçeteler ya da kurallar bütününe göre davranmamışlardı. Bence işbirliği yapmayanların başka bir kriteri vardı. Bunlar söz konusu yok etme sürecine katıldıklarında hangi ölçüde kendileriyle barış içinde yaşayabilecekleri sorusunu sormuşlar ve hiçbir şey yapmamayı tercih etmişlerdi. Dünya onların bu davranışlarıyla olumlu yönde değişeceği için değil, sadece bu şekilde kendileri olarak yaşamaya devam edebilecekleri için yapmışlardı bu tercihi. İşbirliğine zorlandıkları durumlarda da ölümü tercih etmişlerdi. Daha açık ifade etmek gerekirse, öldürmeyiniz emrine gözü kapalı bir biçimde itaat ettikleri için değil, bir katille, yani kendileriyle, birlikte yaşamak istemedikleri için öldürmeyi reddetmişlerdi. Bu tür karar verebilmenin ön koşulu, çok gelişkin bir zeka ya da çok güzel bir ahlak anlayışı değil. Basitçe kendisiyle birlikte yaşama alışkanlığı, yani Sokrates ve Platon'dan beri düşünmek diye adlandırdığımız, kendi benliğimizle sürdürdüğümüz o sessiz diyaloğu sürdürmektir. Felsefe yapmanın tüm temelini oluşturmasına rağmen, bu tür düşünme tarzı ne bir uzmanlık işi ne de teorik bir sorunla ilgilenmektir. Kendi başlarına karar verenlerle vermeyenleri ayıran çizgi, tüm sosyal, kültürel ve eğitimsel farklılıkları çaprazlama keser. Bu açıdan Hitler döneminde saygın toplumun toptan ahlaki çöküntüsü, bize bu koşullar altında güvenilecek insanların savundukları değerleri yere göğe koymayanlar ya da ahlaki normlara ve ölçülere sıkı sıkı sarılanlar olmadığını öğretmektedir. Şimdi tüm bunların akşamdan sabaha değiştiğini ve elde herhangi bir şeye sarılma alışkanlığından başka bir şeyin kalmadığını biliyoruz. Çok daha güvenilir olanlar ise genellikle kuşkucular ve şüphecilerdir. Kuşkuculuğun iyi bir şey ya da şüpheciliğin sağlıklı olmasından değil elbette. Sadece bu insanların her şeyi sorgulama ve kendi düşüncelerini oluşturma alışkanlıkları olduğu için. En iyi tavır alanlar ise hayatta kaldığımız sürece ne olursa olsun kendi benliğimizle birlikte yaşamaya mahkum olduğumuzun bilincinde olanlardır. Peki çevrelerinde olup bitene karışmak istemeyen az sayıda insana yönelik sorumsuzluk suçlamasına ne demeli? Sanıyorum insanın esas olarak politik bir oluşum olan dünyaya karşı sorumluluk üstlenemeyeceği, aşırı durumlar olabileceğini kabul etmemiz gerekmektedir. Çünkü politik sorumluluk asgari düzeyde de olsa politik bir gücü gerektirir. Güçsüzlüğün mutlak iktidarsızlığın geçerli bir özür olduğuna inanıyorum. Dikkatimizi ikinci soruma, yani kendilerinden istenen şeyleri görev olarak kabul edenlere ve bunların kendilerini haklı çıkarmak için öne sürdükleri ahlaki gerekçelere yöneltirsek sorun biraz daha netleşir. Gerekçe hep aynıdır. Her organizasyon üstlere ve yürürlükteki yasalara itaat ister. İtaat bir erdemdir. Hiçbir siyasi topluluk, hiçbir örgütlü yapı itaat olmadan varlığını sürdüremez. Bu gerekçelerin tümü öylesine basit gözükmektedir ki, içerdiği yanlışı ortaya çıkarmak belli bir çabayı gerektirir. Burada doğru olmayan itaat kelimesidir. Gerçekte sadece bir çocuğun itaat etmesinden söz etmek mümkündür. Bir yetişkinin itaat etmesi ise gerçekte itaati talep eden örgütü, otoriteyi ya da yasayı desteklemesi anlamına gelir. İtaat kelimesini tüm bu durumlar için kullanırsak bu kullanım, Platon ve Aristo döneminden beri bize birlikte yaşayan her insan topluluğunun hükmedenler ve hükmedilenlerden oluştuğunu, birincilerin emir verdikleri, ikincilerin ise bu emirlere itaat ettiklerini söyleyen çok eski politik bilimsel tasarıma dayanır. Burada bu tasarımların bizim politik düşünce geleneğimize giriş nedenlerini tartışmayacağım. Ancak bunların ortak eylemlilik düzleminde insanlar arası ilişkiler konusunda var olan daha eski ve bence daha doğru anlayışların yerine geçtiğini vurgulamak istiyorum. Bu eski anlayışlara göre çok sayıda insan tarafından icra edilen her edim iki bölüme ayrılabilir. Yöneticinin yaptığı başlangıç bölümü ve artık ortak bir iş haline gelen şeyi başarıyla sonuçlandırmak üzere çok sayıda insanın katıldığı icra bölümü. Burada tayin edici olan, hiçbir güçlü insanın niyetlenilen şeyi icra eden başka insanların yardımı olmaksızın, iyi ya da kötü hiçbir şeyi sonuçlandırmayacağının bilinmesidir. Burada liderin kendi benzerleri arasında ilk olmaktan fazla bir şey olmadığı bir eşitlik tasarımı söz konusudur. Ona itaat eder gibi gözükenlerin gerçekte yaptıkları şey, lideri ve liderin girişimini desteklemektir. Bu tür bir itaat olmadan lider çaresiz kalırdı. Buna karşılık çocuk yuvasında ya da kölelikte, yani itaat tasarımının bir anlamının olduğu bu iki alanda ki kavram politik düzeye de bu örneklerden yola çıkılarak taşınmıştır. Çocuk ya da köle işbirliğini kabul etmediği takdirde çaresiz kalır. Mutlak hiyerarşik düzeniyle katı bir bürokratik örgütlenmede bile dişlilerin ve çarkların çalışmasını alışılmış olduğu üzere yöneticilere karşı itaat olarak değil, ortak bir girişimin kapsamlı bir biçimde desteklenmesi olarak görmek daha anlamlı olurdu. Eğer ülkenin yasalarına itaat ediyorsam, gerçeklikte onun anayasasını destekliyorum. Suskun kabulden vazgeçip itaat etmeyi reddeden isyancı ve devrimcilerin tavırları, olayın gerçek yüzünü, yani itaatin aslında desteklemek demek olduğunu açığa çıkarmaktadır. Bu şekilde bakıldığında diktatörlük yönetimi altında kamusal yaşamda yer almayanlar, aynı zamanda itaat prensibine dayanılarak bu tür bir desteğin talep edildiği sorumluluk alanlarından kaçınarak diktatörlüğü desteklemeyi reddedenlerdir. Yeterli sayıda insanın ne ölçüde etkili olacağını görmek için herhangi aktif bir direnişe bile kalkışmadan bu şekilde sorumsuz davranıp yardımı, desteği reddetmesi durumunda bu tür hükümetlerin başlarına neler geleceğini bir an için düşünmemiz bile yeterlidir. Burada söz konusu olan gerçeklikte, yüzyılımızda keşfedilen, şiddete dayalı olmayan eylemlerden, direniş biçimlerinden biridir. Yani bu yeni canileri eylemlerinden sorumlu tutmamızın nedeni, politik ve ahlaki meselelerde itaat gibi bir şeyin var olmayışıdır. Sonuç olarak işbirliği yapan ve emirlere uyanlara, neden itaat ettin sorusunun değil, neden destekledin sorusunun sorulması gerekir. Bu kelime değişikliği, kelimelerin asli özelliği konuşan bir varlık olan insanın düşünme süreci üzerindeki özel ve hakim etkisini bilenler açısından anlamsız, semantik bir kelime oyunu değildir. Elbette ki kötü, itaat sözcüğünü ahlaki ve politik düşünce sözlüğümüzden çıkarıp atmamız büyük bir kazanç olurdu. Bu sorular üzerine kafa yormak ise bize özgüvenimizi, hatta gururumuzu, eski zamanların, belki insanlığın değil ama insanın şerefi veya onuru diye adlandırdıkları şeyi bir ölçüde de olsa yeniden kazandırabilir. Birmingham cezaevinden mektup. Martin Luther King. Montgomery'deki otobüs grevinden sonra Dr. Martin Luther King, Alabama'da ırkçılığa karşı şiddete dayanmayan mücadelenin fiili liderliğini üstlenmiştir. Düşüncelerinden dolayı defalarca hapse giren Martin Luther King, aşağıdaki mektubu 1963 yılında Birmingham'daki eylemler sonrasında kapatıldığı cezaevinde yazmıştır. Bir grup din adamının suçlamalarına cevap olarak yazılan mektupta Martin Luther King, şiddete dayanmayan yolu seçmesinin kişisel ve objektif nedenlerini bir kez daha ayrıntılı olarak tartışmaktadır. Almanca baskının giriş yazısından Ç.N. Martin Luther King, Birmingham Şehri Cezaevi, 16 Nisan 1963. Psikopos C.C.J. Carpenter. Psikopos Joseph A. Durick. Haham Milton L. Grafman. Psikopos Paul Hardin. Psikopos Nolan B. Harmon. Muhterem George M. Murray. Muhterem Edward V. Remich. Muhterem Earl Stallings. Sevgili meslektaşlarım, burada Birmingham cezaevinde elime şu anda sürdürmekte olduğumuz eylemlerimizi ihtiyatsız ve zamansız olarak niteleyen yazınız geçti. Yaptıklarım ya da düşüncelerime ilişkin eleştirilere nadiren yanıt veririm. Böyle bir şey yapmak istesem, sekreterlerimin bütün vakitlerini buna ayırmaları gerekecek. Benim ise yapıcı işlere girişmek için zamanım olmayacaktır. Ancak iyi niyetli insanlar olduğunuza inanmamdan ve eleştirilerinizi açık ve dürüst biçimde ifade etmenizden dolayı sizlere duygusallığa kapılmadan objektif bir yanıt vermeye çalışacağım.